Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 21. ayrım. Bundan güzeli olamazdı. Emineler de gelecek. İçindeki sıkıntı dağılıvermişti. Bu da kadın parmağı. Tarlabaşı caddesine çıkıp ağır ağır yürüdü. Karakola dönüp meyhanenin kapısında duraladı bir, merdivenleri indi. Biraz çekinerek girdi salona. Bakındı. Tanıdık yüze rastlamadı pek. İleride kuytuda duvar dibindeki masada oturanları benzetir gibi oldu. Tiyatrodan mıydılar ne? Onlar da baktılar şöyle bir, döndüler. Karşı köşedeki bir masaya gidip oturdu. Sıkıntı içinde kalksam mı diyordu ki kapıdan giren birileri arasında Emine'yi görünce bir soluk aldı. Emine onu görmemişti. İki kız bir oğlanla Refik'in demin baktığı masada gülerek ayağa kalkanlara doğru yürüdüler. Bunları bekliyorlarmış demek. Karman çorman el sıkışmalar, kucaklaşıp öpüşmelerden sonra yerleşmişlerdi. Umarsız bir yalnızlığa battı, batıyordu ki daha sandalyesini ileri geri oynatıp duran Emine görmüştü. Fırladı masadan, koşar gibi geldi. Ayağa kalkan Refik'e sevinçle uzattı elini. Merhaba dedi, ne güzel rastlantı. Keşke rastlantı olsaydı, sımsıcaktı eli. Sizi bekliyordum dedi Refik. Fuat söyledi. Öyle mi? Gelsenize. Şurada baş başa kalmalarını nasıl da yeğlerdi. Hiçbirini tanımıyordu öteki masadakilerin. Bir tek Melih diye bir oğlanı anımsadı. Anımsayınca da sinirleri geriliverdi birden. Düşmanımız bizim bu hergele. Sinek kulübün kurucularından. Yeşilçam'a saldıran aydın züppelerin elebaşısı. Şununla bir kapışır mıyız? Niye kapışacaksın? Kim? Hele bir şeyler söylesin. Yeşilçam filan diye burun kırmaya kalksın bu kızlara fiyaka için. Ağzını burnunu kırarım. Konuşmalar havadan sudandı. Fıkralar anlatıyorlardı daha çok. Gır gır. Laz'ın biri bir gün. Şişman bir gazeteci Laz mıymış ne? Kimsenin bir şeye aldırdığı yok. Emine yanındaydı Refik'in. Öte yanda bir kızla akademideki sınavı konuşuyorlardı. Döndü bir ara. Ne vakit başlıyorsunuz? Dedi. Garsonun ortaya getirdiği plakiden tabağını almaya çalışan Refik. Bilmem, dedi Emine'ye dönüp bakarak. Gözleri nasıl ışıltılı bu kızın. Hep gülüyor. Sımsıcak. Çocuksu gene de. Perçemi de tıpkı o ilk gün merdivendeki gibi. Islak değil. Yağmur yağdı mı ıslanır. Fuat da gelir neredeyse. Önümüzdeki hafta belki. Senaryo bitti. Ha, nasıl? Emine aşırı bir ilgiyle. Gözlerini Refik'e dikmişti. Yalan söyleyecek değilim. İyi doğal ki de. Yani aslında... Biraz daha çalışmak gerek, dedi. Temelde bir sorun yok pek. Sevinmiş göründü Emine. Daha bir şeyler diyecekti. Merih'le gazetecinin yükselen sesine döndüler. Politik konuda bir tartışma başlatmışlardı. Kıbrıs konusunda bizim hükümetin tutumuyla Amerika'nın baskısı, Yunan cuntasının... Kulağını tıkamış gibi önündeki yemeğe döndü Refik. Rakısını yudumladı. Hangi yan neyi savunuyordu? Onu da pek çıkaramamıştı. Nedir bu politikaya düşkünlükleri? Yunan cuntası demokrasiyi yıkmış da bilmem kimi adalara sürmüşler. Ünlü sinemacı da şimdi Paris'te. Emine de nasıl dinliyor? Melih'e bak, inceden inceye solcu görüşlerini sinema filan diye. Gazeteci de hıyar. Oturmak bile doğru değil bunlarla. Ama Emine sinemaya iyice tutkun. Geldiğini görmemişlerdi. Fuat dikiliverdi başlarında. Tartışmanın sıcaklığını kesmeden karşısındaki boş yere aldılar onu da. Emine'ye bakıp şöyle bir başını salladı gülerek. Ne haber? Dedi. İyiymiş o da. Ne biçim sevişme bu be? Fuat Refik'e baktı. Seninkiyle bir kapıştık bugün, dedi gülerek. Şaka mı ciddi mi anlayamamıştı Refik. Zühtü Bey'le bir kapışıldı mı biter o iş. Bu adam Zühtü Bey'i de laçka eder. Etti bile. Yüzüne aynayı tuttum, dedi Fuat. Gör dedim. Refik de güldü. Gördü mü? Dedi. Bilmem gördü mü, dedi Fuat. Görecek nasıl olsa. Melih'e dönüp tartışmaya katılacak şimdi de. Başladı bile. Faşizm geldi mi böyle geliyormuş işte. Susmuş Fuat'ı dinliyorlar. Gözümüzü açıp da bir şeyler yapmaz. Böyle sürgüt birbirimizi yersek Yunanistan'dan kötü olur bizde, dedi. Ne olacakmış Yunanistan'dan kötü? Faşizm dedikleri bunların komünistlere karşı oldu mu? Tamam. Açık açık. Ne pis şey be politika. Şu aklı başında tatlı adam bile neredeyse kalkıp komünist gibi şey yapacak. Sinemayı bunlar bilseler de sonunda döndürüp dolaştırıp bakıyorsun altından hop solcu görüşler. Sinema sözde. Konuşma sinemaya gelmişti. Melih bu yıl sinema kulüpte gösterecekleri İsveç filmlerinden açmıştı. Üye sayısı çok artmış. Emre'nin karışmasıyla söz, akademili bir grup öğrencinin sine kulübe karşı bir başka sinema derneği kurmalarına geldi. Refik ilk kez duyuyordu bu yeni atılımı. Aslında arkalarında yerli sinemanın belli 3-5 kişisi varmış. Onlar kışkırtmışlar oğlanları. Refik'in tanıdığı bir iki yönetmenin adı geçiyordu. Epeydir uzağız demek. Maşa diyordu Melih akademililere. Ağır suçlamalar da yaptı başlarındaki bir oğlan için. Yalancı, düzencinin biriymiş. Emine karşı çıktı. O kadar da değil gibisine. Kapıştı kapışacaklar Melih'le. Sen neyi savunuyorsun Emmoş'cuğum? Dedi Fuat yavaşça. Doğruyu. Neymiş doğru? Bir kez tanıdığım çocuklar onlar. Düzenci, yalancı da değiller öyle. Bütün çabaları... Emine toparlanmak ister gibi duraladı. Fuat aynı yumuşak sevecen sesle. Evet, dedi. Bütün çabaları... Bizim sinemamıza karşı tutumları ayrı bir kez. Ben de katılıyorum. Bir Metin Erksan, bir Halit Refi, daha ne bileyim, bir sürü sinemacı. Sen tut hepsini yok say, aşağıla. Yeni dalgaymış, meni dalgaymış. Hah, şimdi anlaşıldı dedi Fuat o babacan gülümsemesiyle. Önce neyi tartışıyorsunuz onu anlayalım. Çoğu kez karışıyor çünkü. Bir sessizliğe kalmadan Melih aldı. Sorun o değil, dedi. Kimseyi aşağıladığımız filan yok. Yalnız aşağılık olanları da belirtmekte yarar var. Sinirli biçimde güldü yavaşça. Ağır ağır sözcükleri seçerek konuşmasını sürdürdü gene. Yeşilçam'da iyi kötü bir şeyler yapıldığını biz de biliyoruz. Ama yapılanları neredeyse başyapıt diye yutturma yaygarasıyla ortaya atıldıklarını gördünüz mü? İşte ona karşı çıkmamak elinizde değil artık. Bilmiyorum, Emre'nin katılmadığını söylediği bu mu? Ha sonra adamlar da açık açık büyük sinema yapıtlarına, temel yapıtlara düşmanlık var. Gösterilmesinden gocunuyorlar. Oysa biz sinemanın dev yapıtlarını birer ikişer getirip gösterdiklerinden, çeşitli ülke sinemalarının en seçme filmlerini burada görme olanağı sağladıklarından söz etti uzun uzun. Karışsa mı, karışmasa mı, karışırsa ne söylese bir türlü kestiremeden öyle bir sinirlilik içinde dinliyordu ki Refik. Oğlan da güzel konuşuyor. Şimdi bu adama kalkıp da birden sen zaten Türk sinemasının düşmanısın diye. Olmaz. Emine de sustu. Dinliyor. Demek bunlar da aralarında tam anlaşamıyorlar sinema dendi mi? Emine ne güzel başlamıştı oysa. Bu kız başka. Da gene de aynı kafada hepsi. Bakma biraz da bana gösteriş gibi söyledikleri. Bana ne diye gösteriş yapacak be? Konuşmalar gene dağılmıştı. Tiyatrodan, yeni çıkan bir kitaptan, gene bitip tükenmeyen politikacılarından. Vietnam'da öyle bir örgütlenmişler ki solcular, gerçekten orada Amerika'nın durumu biraz yaş gibi. Sonunda Laz fıkrası. Laz'ın biri bir gün, benim sinemacı olduğumu hiçbiri bilmiyor sanki. Fuat da kafayı bulmaya başladı. Buldu bile. Asıl sorun Türkiye'nin sosyoekonomik yapısal bilmem ne deyip duruyor yanındakine. O senaryoyu ben de okuyabilir miyim? Emine'nin birden dönüp de söyleyiverdiği bu sözler öyle şaşırttı ki Refik'i içmek için kaldırdığı kadehle kaldı. Ne vakit isterseniz dedi evecenlikle. Yarın alayım ben sizden dedi Emine. Bir gecede okurum. Sevinirim dedi Refik. Okuyun da tartışalım. Olur. Yüreklenmişti Refik. İsterseniz çalışalım dedi bu filmde sizinle. Emine'nin duraladığını görünce bağlamak ister gibi. ''Sinema yapmak istediğinizi söylüyordunuz.'' dedi. ''Evet.'' dedi Emine. ''Bilmem.'' Düşünür gibi daldı. ''Sınavlara çalışmam gerek. Düşüneyim. Senaryoyu nasıl alırım sizden?'' Refik istediği yere götürmeyi önerecekti ki. ''Seniye'ye ver istersen.'' dedi. ''Yarın göreceğim onu. Ertesi günde nasıl getireyim?'' ''Ben gelip alırım.'' dedi Refik. ''Bir yer söyleyin.'' Gene bir düşündü. ''Bir çay içmeye bana gelebilir misiniz?'' dedi. ''Levent'teyiz.'' Konuşuruz da biraz erken gelin isterseniz. 3-3.5 filan. Çantasından çabucak çıkardığı bir incecik kağıda adresi yazarken bir yandan da tanımlıyordu. 3. Levent'te son duraktan sonra yokuşu inip sağdaki sokaktan girdin mi? Refik'in kafası Seniye ile buluşmalarına takılmıştı. Sorsam mı? Ne soracaksın? 2'de bir aşağıda da toplanıyorlar ya. Kadınlar toplantısı. Gizli bir yerden dinlemeli şunları ne konuşuyorlar. Erkekler için ne söylüyorlardır? Seks fıkrası anlatırlarmış. Bizim piyasa kızları mı bunlar? Kendi aralarında oldular mı öyle şeyler konuşurlarmış ki? Sen de İzzet'ten duydun. Ne duyması be? Bunlar insan değil mi? Seksi de olacak. Suna ne der? Bir de baktım ki anam da yapmış bu işi. Kalktıklarında gece yarısına yaklaşıyordu. Melihler önden çıktı. Hesabı paylaştılar. Fuat Refik'e verdirmemişti. Konuğuymuş. Arabayla Taksim'e bıraktılar onu. Emine'nin yanındaki kız Beşiktaş'ta oturuyormuş. Park otele doğru uzaklaştılar. Arabanın arkasından bir süre baktı Refik. Karışık duygularla sallanıp duruyordu. Talimhaneye doğru yürürken de sürüp gitti karmaşa. Evlenecekler. Peki evleneceklerse bu bizim film için. Bir de yarın bakalım Saffet Durağan'la güzel uyuyayım bu gece. Bir de senaryoyu yarın sabah kıza vermeli. Seniye bazı erken çıkar. Eve geldiğinde çıt yoktu. Herkes uyumuş. Bu saatte kim kalır bizde? Masa üstünde dağınık duran senaryoyu paketledi. Seniye'ye kağıt yazdı. Mutfakta kahvaltı masası üstüne göze çarpar biçimde koydu. Artık rahat uyuyabilirdi. Yattı. Uyuyamadı bir türlü. Kafası Melih'e takılmıştı. Oğlana bir tek söz söylemeden kalkmış olması gittikçe öyle koyuyordu ki. Hiç dönüp yüzümüze bile bakmadan sinema üstüne aklı sıra kavga bile edilirdi. Emine'nin sonradan suskunluğunu da bu pısırıklığına mı? Korkak demiştir belki de. Bu puştlar, Saffet Duran'ın durumu da bozuksa, kimi oynatacağız? Bakalım yarın Saffet abi. Bu karmaşa içindeydi ertesi günde. Sabah bıraktığı paketi Seniye'nin aldığını görüp çıkmıştı evden. Stüdyoda iki kısımlık bir montaj işi vardı. Sansürden dönmüş anıt filmin bir filmi. Yeniden bir iki sahne çekmişler, hemen bağlayıp sansüre yollayacaklarmış. Haftaya sinemalara girecek. İyi de para vermişlerdi. Stüdyodan çıktığında dördü bulmuştu. Taksim'e indi, ayaküstü bir şeyler yedi öğle yemeği diye, yazıhaneye koşturdu. Dünkü çocuklar merdivendeydiler gene. Işıkçılar, setçiler filan. Dün para alamamışlar. Film bitmiş. İçerki odalarda kalabalıktı. Çoğu para bekliyor olmalı bunların da. Demek durum gerçekten... Yok canım, her vakit böyledir. Paraları olsa da süründürmeden vermezler. Çoğuna bono zaten. Taksite bağladıklarına da 3-4 kez gidip gelmeden ödeme yaptıkları görülmüş mü? Bizim piyasa bu. İşletmeci Nurettin Bey de hep böyle çalımlı oturur. Parıl parıl das kafasıyla ara sıra filmlerde oynayarak yeteneksizliğini göstermesi bütün filmleri bu yapıyor diyeceksiniz. Operetlerde mi oynarmış ne? Bir zamanlar... Abicim, Saffet abi beni bekliyordu. İşletmeci Nurettin dudağının kıyısında alaya çalan bir kımıltıyla... Hiç sanmıyorum bugün görüşebileceğinizi, dedi. Bekleyenleri gösterir gibi bakışlarını odaya kaydırdı. Ara sıra böyle olur burası. Dalsam mı içeri? Olmaz. Çıkıp telefon etsem bir yerden. Telefonu da önce bu herif açıyor paralel. Çoğuna da yok diyor. Bir köşeye oturup umarsız beklemeye başladı. İçeride bilmem ne bankasından birileri varmış. Para işi demek. Aman çözümlesinler de tek. Biz bekleyelim. Umudunu kesenler birer ikişer kalkıp gitmeye başlayınca içerisi biraz seyrelmişti. Karanlık basıp ışıklar yandıktan nice sonra Saffet Bey çıktı odasından. Yanında bir kadın, iki erkek. Koridora yürüyorlardı ki Refik'i gördü. Yaklaşıp elini sıktı. Bağışla Refik'ciğim, dedi. 12'ye doğru gelebilir misin yarın? Çıkmam gerek. Tamam abi, sağ olun. İçindeki sıkıntı yerini bitmek bilmeyen kaygılara bırakıvermişti. Beyoğlu'na çıkınca birilerine rastlamak, bu geceyi dağınık düşüncelerin ağırlığını taşımadan atlatmak isteğiyle sağa sola bakınarak ağır ağır yürüdü Taksim'e doğru. Evini bilsem gündüz abiye giderdim. Kahvelere uğramak gelmiyordu içinden. Bir sürü saçma sapan herif. Bursa sokağına çocuklara uğrasam onlar da şimdi ne havalar çalar. Kime rastlamak istiyorsun? Ne bileyim. Hiç kimseye rastlayamadan evi buldu. Yorgundu. Seniye ile Makbuş yemeğe oturuyorlardı. Zühtü Bey bir arkadaşındaymış. Başladı herif. Bir kriz daha götürür. Böyle inatçı burnunun doğrusuna giden adam. Seniye paketi vermiş Emine'ye. Sağ ol. Hiçbir şey sormak gelmiyordu içinden. Bir iki atıştırıp kalktı masadan. Seniye'nin konuşması kadar Makbuş'un sessizliği de sinirine dokunuyordu. Oysa severdi. Annem gibi bir şey. Annemden çok emeği var. Odasına geçince Emine ile çalışmasının getireceği sonuçları kurmaya başladı. Yarın öğlende Saffet abiyle, akşam çayına da Emine ile. Saffet abiye söyleyeceğim. art direktör olarak çalışacak diyeceğim. Dur bakalım, art direktöre gelinceye kadar Kafka'nın değişimini aldı, karıştırdı, bir yana bırakıp transistörlüde müzik buldu. Arka üstü uzanıp kitabı rastgele açtığı bir yerinden okumaya başladı. Kafasını toparlayıp bir şeyler anlamaya kalmadan uyku bastırmıştı. Dağılmasından korkarak öylece bıraktı kendini. Uyandığında ortalık ışıdı ışıyordu. Oda soğuktu. Ürpertilerle doluydu içi. Küçük radyo cansızca hırlayıp duruyordu. Kapattı. Pilini bitirdik bunun da. Tuvalete gidip geldi, soyundu, yatağına girdi. Gene dalmıştı. Kalktığında onu geçiyordu. Kafasının kiri pası da gitmişti. Sevinç doldu içine. İşlerimiz bugün önemli. Kalkıp sessiz evde tembel tembel dolaştı bir süre. Kimseler yok. Zühtü Bey de gelmemiş dün gece. Giyinip çıktı ahırdan. Sallanarak yazıhaneye vardığında 12'ye geliyordu. Gene merdiven ağzında bekleşen işçileri görünce güleceği geldi birden. Gecede mi burada kaldı bunlar? Üzüldü. Parasız pulsuz beklemek ne demek bilirim ben. Bunların baktığı bir sürü kişi var. Sendika. Ne yapacak sendika? Para yoksa yazıhanede. Saffet Bey bekliyormuş. Girdi hemen. Prodüksiyon menajeri Hayri bir takım hesaplar gösteriyordu Saffet Bey'e. Şöyle bir bakıyor sanki göz ucuyla gibi. Kağıtları imzaladı. Başka gibisine baktı Saffet Bey. Adam saygılı selamlayıp çıktı. Merdivendeki çocuklar paraya kavuştular. Gülerek Refik'e döndü. Nasıl gidiyoruz? Dedi. İyi abi, dedi Refik. Şu şeyi yapalım isterseniz. Kadroyu konuşalım bir. Sonra tarihini kesin. Kapının çat diye açılıp içeriye tiyatrodan ünlü iki kadın oyuncunun dalmasıyla sözü ağzında kalmıştı. Şükür Saffet, 3 gündür telefon ediyorum, yok diyorlar. Provadan kaçtım vallahi. Ayağa kalkan Saffet Bey'in yanaklarına öpücük kondurdu. Öteki suskun gülümsüyordu. El sıkıştı sadece. Saffet Bey kalkıp yer gösterdi. Özür diledi. Refik'i tanıttı yönetmen diye. Sıcak gülücüklerle bakıp başlarıyla selamladılar. Saffet hani oyunlarına gelecekmiş. Locayı ayırtmışlar. Boşmuş o gece. Yine özür diledi Saffet Bey. Eşinin migreni tutmuş. Haber de vermemiş. Vallahi burada akşama kadar bir gürültü, bir patırtı ki sormayın. Konuşma uzadıkça uzuyor. Sorun belli olmuştu. Son oynadıkları filmden paraları kalmamış. Önemli bir şey de değilmiş ya. Asıl Saffet Bey'i görmek için uğramışlar. Saffet Bey zile bastı. Gelen adama bir şeyler söyledi. Adam başını sallayıp çıktı. Biraz sonra içeri giden adam kadınlara makbuzları imzalatıp paralarını verdi. Bunlar çıkmaya hazırlanıyorlardı ki yönetmen Ergin yanında kötü adama çıkan ünlü oyuncu dostuyla girdiler. Saffet abi bakın size kimi getirdim. Oo. Oğlar birbirine karışmıştı. Tiyatrocu kadınlarla yönetmen de kötü adam da Saffet Bey'den önce sarmaş dolaş oldular. Saffet durağında bulmuştu havasını. Bu kötü adamı niye getirdin Ergin? Dedi. Bizi temizlesin diye mi? Aman abi biz yalancıktan temizliyoruz. Perdede bizimki. Siz bizi açlıkta tam temizliyorsunuz. Kah kah kah. Son filmde verdikleri para yırtılan elbiseye yetmemişti. Saffet abi eskilerinden bir takım versin sana. Kah kah kah. İngiliz kumaşı giyer o. Bizde o kalıp nerede? Efendimizinki fesane kalıbı. Kih kih kih. Sinirleri gerilmeye başlamıştı Refik'in. Kaldı bizim iş. Bunlar gitmeye niyetli değil. Saat 1'e geliyor. Saffet abinin de umursadığı yok. Takılmalar sürüp gidiyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. Saat 1:30. Abi bu adam açlıktan ölüyorum diye ağlıyordu köşede. Ben de aldım getirdim. Saffet abi acır sana dedim. Boğaz'da yemeğe gitme kararı birkaç dakika içinde verildi bitti. Yabancısı değildi böyle şeylerin. Gene de kötü bozulmuştu Refik. Ötekiler önden çıkınca masayı toplar gibi kalkan Saffet Duran'a sinirliliğini örtmeye çalışan gülümsemeyle. ''Nasıl yapacağız abi?'' dedi. Umarsızlığını göstermek için ellerini açtı Saffet Duran. ''Görüyorsun'' gibisine. ''Sen gelmiyor musun?'' dedi. ''Dönüşte konuşuruz.'' Duraladı Refik. Dönüşte olacağı da güveni yoktu. Erken, hele ayık dönüleceğine de. Emine de bekleyecek. ''Benim bir işim var abi'' dedi. ''İsterseniz...'' Yarın biraz erken gel dedi Saffet Duran. Öyle yapalım Refikçiğim. 21. ayrımın sonu. Sayfa 211. Devamı 22. ayrımda.